İkinci ayrım. Çamaşır ipleri ve don gömlek hayaletleri. Suçlu ortada yok. Hakimin karşısındaki sırada 5 insan oturmuş, 4'ü davacı mevkiinde, bir tanesi suçlunun çaldığı bir perde suyu satın almış bir arkadaşı. Bu sonuncusu 16 yaşlarında, çelimsiz, zayıf, halsiz bir çocuk. Hava dışarıda oldukça soğuk. 3,5 liraya aldığı çalınmış perde suyu elinden almış olsalar gerek ki sırtında tüy gibi bir ceket var. Bu samiinden o çocuğa çok benzeyen bir kadının yanındayım. 4 davacıdan ikisi asker, ikisi kadın. Birinci asker, efendim çamaşırlarımı bahçeye asmıştım kurusunlar diye. Hakim, çamaşırların neydi? Birinci asker, gömlek ve şey efendim. Hakim, ne? Asker, şey... Hakim, söyle yavrum, ne olduğunu söyle. Bak, 2 defadır soruyorum. Asker, efendim, şeydi efendim. Hakim, neydi yavrum, fanila mı? Asker, hayır efendim, fanila değil. Hakim, öyleyse ne olduğunu söyle de yazılacak. Asker, don efendim. Genç asker kıpkırmızı oldu. Hakim, siz hanım, sizin neyinizi almış? Birinci kadın, efendim benim evin önündeki ampulü, bir de oğlanın perde süsünü. Hakim, hangi oğlanın? Birinci kadın, bizim oğlanın. Hakim, yani sizin çocuğunuz o oğlan. Birinci hanım, evet benim çocuğum. Hakim, kaça almıştınız o perde suyu? Birinci kadın, o zamanlar ucuzdu. 12 liraya almıştık. Hakim, perde suyu nerede asılıydı? Birinci kadın, hemen kapıdan girince efendim. Hakim, kapı açık mıydı? Birinci kadın, kapalı, kapalıydı ama kilitli değildi. Hakim, peki ampulü nasıl çalmış? Birinci kadın, onlar iki arkadaşmış efendim. Birisi ötesine omuz vermiş. Hakim, senin neni aldı? İkinci asker, bir şarkı Anadolu lehçesiyle, dun gümlek. Hakim, senin de mi don gömleğini? İkinci asker, hayır efendim. Hakim, neyini söylesene? İkinci asker, dun gümlek efendim. Hakim, yani senin donunla gömleğini değil mi? İkinci asker, evet efendim. Hakim, pekala hanım, senin neyini almış? Jersey organı mı? Sıra zayıf yapılı, pardesüsüz, sarı yüzlü, gırtlak kemiği birkaç ay sonra aşırı derecede fırlayacağı tahmin edilen, suçlunun çaldığı pardesüyü sattığı çocuğa gelmişti. Hakim, bak sen hırsızlık malını satın almışsın, ne dersin? Çocuk, efendim ben hırsızlık malı olduğunu bilmiyordum. Ona Sirkeci'de Kemal Bey sinemasının önünde rast geldim. Üstü başı o zaman iyi, düzgündü. Sırtında da pardesü vardı. Beni kenara çekti. Evden kaçtım dedi, para lazım. Şu pardesüyü sana satayım. Yabancıya gitmesin. Kaç para istiyorsun dedim. 3,5 lira dedi. Hemen eve koştum. Annemden 3,5 lira aldım. Götürdüm, verdim. Pardesüyü de sırtıma geçirdim. Yani hırsızlık malı olduğunu bilmiyordun. Hayır, bilmiyordum hakim bey. Onun pardesüsü zannettim. Parasız kalmış, satıyor zahir dedim. Ben de yabancıya gitmesin diye düşündüm. Sonra parası olduğu zaman gelip pardesüyü istese ve 3,5 liramı verse veririm diye de düşündüm. Senin arkadaşın mıdır? Arkadaşımdır efendim. Sonra ne oldu? Parayı aldı, Kemal Bey sinemasına doğru yollandı. Pekala, otur oğlan. Yanımdaki kadın, bu çocuğun muhakkak ki anası. Yerinde duramıyor kadıncağız. Ben suçluyu düşünüyorum. Herhalde hastalanmış olacak ki mahkemeye getirilememiş. Belki o da zayıf, naif bir çocuktur. Gözlerinde hala iyiliğe dönmeye müsait ışıklar, yüzünde hala zekanın verdiği ince şeytani hatlar vardır. Şimdi içeriye başka şahitler giriyor, resmi polisler, sivil polisler birbirini takip etmekte, bir tanesi anlatıyor. Efendim, çatal gibi bir şey yapmış, bahçeli bir ev gördü mü, duvarın dibine geliyor, orada bir delik falan bulup o çatalı sopayla çamaşır iplerine giriyor ve kendisine doğru çekiyor, alabildiğini alıp kaçıyormuş. Suçluyu duvar dibi yerine bir mektepte görüyorum. İyi tutulmuş bir not defterine ince, çalak bir yazıyla bir hesap yapmakta, bir müselles çizmekte. Kafası çamaşır iplerini kendine doğru çekerkenki heyecan yerine iki müsellesin müsavatını bulmaktaki zevke dalmış. Uzak parmaklı elleri var. Ne güzel resim yapacak. Ona resim hocası, sen de bir şeyler var çapkın diyor. Belki iyi bir ressam olacaksın. İşte meydanda olmayan bir tevfikhane hastanesinde ümit edelim ki yaptıklarına pişman esmer bir çocuk, ateşi var. Bir komedinin üstünde sarı bir ilaç, küçük bir külahta iki güllaç var. Kirli elleri yastığın üstünde, belki de mahkemeyi düşünüyor. Acaba kaç ay verdiler? Artık bunu düşünme küçüğüm. Yarın, bir güzel yarın, başka arzular, başka heyecanlarla bir demirli kapıdan çıkmayı, artık bir sinemaya bir takım kötü resimlerini birbirini manasız takip etmesini seyretmek için, bir gurbette askerin don ve gömleğine muhtaç olmadığını, küçük gazeteci çocukların nasıl heyecanlı seslerle ve zevkle gazete sattıklarını, gece yarıları evlerine büyük erkek vakarıyla döndüklerini, analarının onları şefkatle ve gururla karşıladıklarını düşün. Yatağında ne çamaşır ipleri seni boğazlayacak, ne başkasının pardesüs senin omuzlarını ısıtacaktır. Oradan senin insan olarak, pişman olarak çıktığını görmek için dul anamla beraber, ah onun da bu işte biraz kabahati vardır, sana fazla yüz vermiştir. Biraz daha küçükken seni anaca dövmesini bilmemiştir. Hepimiz seni bekliyoruz çocuğum. Yalnız ve yalnız yaptıklarına pişman ol kâfi. Yüzünün rengi bir haftada yerine gelir. Uykuların düzelir. Rüyanı hiçbir korkunç hayat kirletemez. Ah o çamaşır ipleri, o don gömlek hayaletleri. Ben ne yapayım? Dün akşam soframda yediğim yemeğin bana 470 kuruşa mal olduğunu hesap ettiğim zaman korktum. Yazı yazmayı iş saydığım için başka işi yapmamaya karar vermiştim. Şimdi haftada 2 lira şu yazımdan alıyorum. İleride kim bilir başka gazetelere de yazar, geçinirim. Ömrüm oldukça genç muharrir olarak kalmayacağım ya. Gazetelere 1,5 liraya hikaye, adliye röportajı yazdım. Küçük bir iradım var. Eski zamanda ana oğul bize yetiyordu, şimdi devede kulak oldu. Daha birkaç sene dişimi sıkacağım. Kim ne derse desin, yalnız yazımla geçinmek kararını kafamdan kimse sökemez. Ayda 45 lirayla bir gazeteye kapılanmak bile mümkün değil. Muallimlik yapamam, kendim bir şey bilmiyorum ki başkalarına öğreteyim. Hem çocuklar 3 günde tepeme binerler. Bundan 3 sene evvel ticaret yapayım dedim. Rahmetli babam bir ortak buldu. Zaten bu adam kendini müracaat etmiş, görülmemiş imla yanlışlarıyla dolu, göz yaşartıcı bir mektup yazmıştı. Adam babamın eski arkadaşlarındandı. Mektubunda, beraber çalıştık. O zamanlar ben pek gençtim. Biraz aşırı gittim fakat alnım paktır. Yedimse kendi paramı yedim. Mahzun benim büyüdüğünü, kendisine bir ticarethane açacağını işittim. Namusumla çalışıp yeniden ticari itibarımı kazanmama müsaade etmeni yalvarırım. Dün akşam gördüğüm bir rüya bana sayende çok ileri gideceğimizi tebşir etti. Peygamber Efendimiz. Doğrusu hazin bir mektuptu. Gözlerim yaşardı. Babam tüccar olmasına rağmen benden daha hassastı. O da ağladı. Adamcağız geldi. Çiçek bozlu, kısa boylu, ateş gibi gözlü, işgüzar bir adamdı. Beraber bir yer tuttuk. Firmamızı kararlaştırdık. Sermayeyi peder düzdü. İşe başladık. O zamanlar daha ortalıkta harp gürültüsü falan olmadığı için 50 çuval fasulyeyi Ekim'de aldık. Aralık'ta satacaktık. Bu arada da yumurta alıyor, patates alıyor, satıyorduk. Ben yazıhane gibi bir yerde otururdum. O dışarıda, içeride arkası kesilmeyen, çoğu sefil, Yahudi kıyafetli adamlarla pazarlıktaydı. Yumurtaları ayıran bir de makinemiz vardı. Işık yanar, yumurtanın içi koyu, açık sarı, kabın içi, siyah renklerle gözükür, ayırırdık. Yukarıki odalarda 50 çuval fasulyemiz vardı. Ne olsa yeni işe başladığımız için akşamları erken kaçardım. O git git derdi. Daha gençsin, alışırsın. Seni fazla yormak istemem. Şimdi ben gencim, sen çocuk. Sonra ben ihtiyarlarım, sen çalışırsın. Bu ne biçim bir çalışmaydı? Ne yapıyorduk? O günleri bir su buharının içinde hatırlıyorum. 70'ten kopan rüzgarın dolduğu ardiyemizde ne yaptığımızı bir türlü anlayamadım. Fasulyeler yukarıda odalardaydı. Ben fasulyenin fiyatı arttı mı diye sorardım. O ne gezer derdi. 10 para oynamadı. Bir gün yukarı kattaki helaya gitmek üzere merdivenlere çıkmıştım. Ayağıma bir şey takıldı. Fasulye çuvallarının üzerine düştüm. Fasulyeler garip bir ses çıkardılar. Elimle vurdum. Ben bu sesi tanımıyordum. Bir daha vurdum. Ah, bunlar cevizdi. Aşağı inince yahu Ali Bey dedim. Yukarıda ceviz de mi var? Ha dedi. Ardiye için birisi koydu. Birkaç çuval. Akşam babama işi anlattım. Ertesi gün geldik, dükkan kapalı. Anahtar bulup açtırdık. Bütün çuvallar cevizdi. Üzerlerinde de bir MA markası vardı. Babam bana aptal dedi. Aptal herif, fasulyeleri satmış, yerine de başkalarının cevizlerini ardiyelik doldurmuş. Sen uyu hala. Adamı bir daha göremedik. O buhar içinde hatırlıyorum ki, o civarda insanlar korkunç şeylerdi. Garip gözleri vardı. Sabah sabah damlıyorlar. Nasıl kazık atacağız birisine diye fırıl fırıl, yalnız hamallarla çuvalların gezdiği sokaklarda dolaşıyorlardı. Bütün mesele bir yere mal yığmaktı. Bütün mesele ötekini kafese koymaktı. Zamanlar normaldi ama bu normal zamanda da onlar anormal zamanlar için pişiyorlar. Sanki bugünü bekliyorlardı. Yukarıdaki hikayemin kahramanlarıyla dolu binbir çarşıda binbir vurguncuyu yakalamak imkansızdır. Yakalanan bir komşunun garazına yahut bir el birliğine yahut da bir oyuna kurban gitmiştir. Bu garip korkunç sokakları, bu büyük taş ardiyeli Bizans'tan kalma garip dehlizli bakkal dükkanlarını, o kocaman bıyıklı, yağlı vücutlu, yalnız evini, oğlunu, zevkini, kızının çeyizini düşünen adamı ıslaha imkan yoktur. Onlar fasulye çuvallarını gözlerimizin önünde durmadan başkalarının ceviz çuvallarıyla değiştirecekler, bir gün ortadan sır olacaklardır. Ben haftada 2 liraya gazetelerde yazı yazmaya devam ettikçe onlar bunu yapacaktır. Yarından itibaren yazı yazmıyorum. Birkaç param var. Bulgur mu olur, pirinç mi olur yoksa nohut mu? Alıp saklayacağım. Başka kurtuluş yolu yok. Eskiden memur olan bir arkadaşım var. Geçenlerde rastladım. Şık, tertemiz elbiseler, bilmem nereden alınmış 14,5 liralık bir kravat, 65 liralık pabuç. Yahu bu ne hal dedim. Memuriyetten ayrıldım, ticaret yapıyorum. Arkadaş daha saflığını, iyi yürekliliğini muhafaza ediyor, sırlarını yarı yarıya ifşa etti. Ne yapayım dedi, ne yapayım? Allah aşkına söyle öleyim mi? 600 lira buldum, bugün 7 bin liram var. Söyleyin ben ne yapayım? Yazı yazmak, böylece şu harbi atlatıp iyi bir kütüphane açmayı düşünüyor. Yalnız kendilerine, zevklerine güvendiğim insanlar vasıtasıyla kitaplar çıkartmak, tabilik etmek istiyordum. Hiçbir kötü kitap basmamak şartıyla hayatımı kazanmayı tasarlamıştım. Olmayacak. Böyle giderse babadan miras birkaç parçayı da tüketeceğim. Ne yapayım? Bulgur mu alayım dersiniz? Bizans'tan kalma o İstanbul balık pazarının yukarısındaki kocaman yapılardan birine tepeleme doldurayım. İçine de bir Kürt bekçi mi dikeyim? Ha ne dersiniz? Havuzbaşı. Beyazıt havuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş sizi bekliyorum. Yaşını almış bir adamın 20 yaşındaki çocuk kederlerini, sevinçlerini yaşaması ne demektir diye düşünüyorum. Belki bir geç olma hadisesi, belki de bir çeşit hazları, kederleri çocukları uzatmaya temayülü. Ama bu uzayan yaz, kışın gelmeyeceğine alamet değil. Kış müthiş olacak, kar yolları kapayacak, beyaz ovada ölülük uzayıp gidecek. Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim. İçimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım istediğim aleme. Dünyayı yeniden kederlerle kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, insan sesleri arasında her şeyi sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. Herkes geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim. Bayramım, çocukluk bayramım salıncaksız geçmiş gibi gözüme yaş doldu. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bulanık, kapının saatleri 12'yi geçmiş, kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı. Tramvaydaki adam bir tanıdık mıydı acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte yalnız pek başı boşlar mı oturur? Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Kimseler bir meydanın kanepesinde kimseyi beklemeyecek mi? Yüzünü bir dakika görmek için kimsenin. Önce yanımdaki kanepeye oturdular. Biri kadın, öteki erkekti. Erkek bana gülümsedi. Halim yok gülmeye. Yoksa tatlı tatlı gülümsemesine karşılık verilmeyecek adam değildi. Bu selam yerine geçen gülümsemeye neden cevap vermedim? Sizi bekliyordum. Hala sizi bekliyordum. Belki de bugün, bu saatte buradan çıkmayacaktınız. Yoksa hasta mıydınız? Bir ara bir başkasından saçlarınızı, yürüyüşünüzü seyreder gibi olmuş, siz olmadığınızı görünce yeniden merak etmiş, üzülmüş, sonra belki de benim burada oturduğumu tahmin etmiştir de öteki kapıdan çıkmıştır şüphesine düşmüştüm. Bu şüpheden çabucak caydım. Bu kadar ehemmiyet verilmeye değer miydim? Ya hastaysanız? Sanki hastaydınız. Koşup yatağınızın başucuna gelmiştim. Gözlerinizi açtınız. Alnınız terliydi. İki açık sarı tel, terli alnınızın üstüne yapışmıştı. Ateşim düşmüyor demiştiniz. Şehre koşmuştum. Kara borsalardan ilaçlar getirmiştim. İyileşmişsiniz. Rıhtım boyunca yürümüştük. Taze kırmızıydınız. Alnınız terliydi. Gülüyordunuz. Alay ediyordunuz. Koşuyordunuz. Yakalayamıyordum. Allah esirgesin. Hasta olmayın. 4-5 saniye içinde bunları düşündüğümden adamın selamına karşılık vermemiştim. 4-5 saniye bir gecikmeden sonra da ben de güldüm. Bunun üzerine adam yerinden kalktı, yanıma geldi. Bu caminin ismi ne? Bir türlü bulamadım caminin ismini. Dersem inanır mısınız? Hala sizinle beraberdim. Hayır, hasta falan değildiniz, çok şükür. Beni görmemek için arka yoldan gidişinizi görür gibi oldum. İçimi mütevekkil bir sıkıntı sardı. Kızamıyorum size. Dünyaya kızıyorum, en iyi arkadaşıma kızıyorum. Yok ağa, bu Mayıs'tan başka her şeye benzeyen soğuk 1946 Mayıs'ına kızıyorum. Budalaca gülen kızlara kızıyorum. Size kızamıyorum. Arka sokaklardan beni görmemek için kaçıştıysa beni düşünerekten gitmiştir diyorum. Hatırladım caminin ismini. Beyazıt Camii canım. Kadın da yerinden kalktı. Adamın mühim bir sual sorduğunu, cevabımın bütün karışık meseleleri halledeceğini bağıran bir mütecessis bir yüzle yanımıza geldi. Yanıma oturdu. Bu sefer o sordu. Ali Sofya hangisi? Şu tarafta. Bir işaretle sol tarafı gösterdim. Anlayamadılar ne taraftadır Ali Sofya. Elimin gösterdiği istikameti bir türlü kestiremediler. Gösterdiğim yerde kocaman binalar, birbirini kesen, biçen yollar, dükkanlar vardı. Oradan Ayasofya'yı nasıl bulacaklar? Ama ne yapsınlar? Çaresiz kabullendiler. Zahir oralardadır diye akıllarından geçmiş gibi yüzüme baktılar. Son bir defa daha herhalde Irak'tır dediler. Yok, pek Irak değil dedim. Adam 50'sini aşmıştı. Toprak rengi yüzünde alışılmamış çizgiler vardı. Bunu getirdim köyden dedi. Çarşaflı kadını gösterdi. Sütlaç gibi buruşuk, ufacık gözleriyle yanaklarının elmacık kemiklerine rastlayan yerleri pırıl pırıl, dişleri bembeyaz, yüzüne bakınca bir süt kokusu duyar gibi oldum. Bu yüz pembe mi pembe, içinde ne güzel bir kan akıyordur kim bilir. Hiç İstanbul görmedi mi bu? Bakıyor, hoşlanıyor da gülü gülü veriyor. Hoşlanıyor pek. Biz Lüleburgazlıyız. Ben geldim birkaç defa İstanbul'a. Bu gelmemişti. Camileri gezdiriyorum. Taksim'e de bir gidin. Gideceğiz. Beyoğlu'nu da görürse. Orada Taksim'e ulaşmadan değil mi? Evet. Tramvayla mı gidelim? Tramvayla gidin ya. Ama biz tonelden geçmek istiyoruz. Tonel işlemiyor, kapalı. Ya, tonel kapalı demek. Tonelin kapalı olmasına beraberce üzülüyoruz. Kadın elinde gazete kağıdına sarılmış bir şeyi bana gösteriyor. Bakır ucuzlamış. Ucuza aldık. Kaça aldınız? Kilosunu ne verdikti? 450 kuruştan verdiler. Tevbak şuna 310 kuruş verdik. Pahalı değil değil mi? 325 kuruş verdik. 700 gram geldi. Sen 5 lira verdin. Ne geri verdi sana bakırcı? Hesap ettiler. Önce anlaşamadılar. Sonra anlaştılar. 310 kuruş almışlardı tencereyi. Ben senin gelmen ihtimali olan yola gözlerimi dikmişim. Onlar hesaplarını yapmış, havuzu seyrediyorlar. Ben geçmenizden ümidinizi kesmişim. Sizi nerede bulabileceğimi? Bana bakın, beni dinleyin ne olur. Bırakın da bir gün samimi olayım. Söyleyeceklerimi söyletmiyorsunuz. Dinleyeceklerimi dinletmiyorsunuz. Bırakın anlatayım. Bu dibinden mi kaynar? Yok canım babacığım, bu pınar mı? Boruyla içine terkos gelir. Adam yanındakine dönüyor. Borularla doldururlarmış. Dibine boru döşemişler senin anlayacağın. Bana, peki hani bu suları fışkırtırmış? Bayramlarda, sıcak havalarda, hava soğuk da ondan fışkırtmıyorlar. Adam kadına, hava soğuk da ondan fışkırtmıyorlar, anladın mı? Sıcak havada fışkırtırlar da insanları serinletir.
Bana da dönüyor. Peki diyor. Hani üstüne top korlar da sular lastik topu havaya fırlatır, oynatır durur. Öyle de yaparlar mı? 50 yaşında adam, 50'sine yakın kadın, piskiyeler, toplar. Onlar benden de çocuk. Seni görmememin sıkıntısı dağılıyor. Seviniyorum. Kadın eğilip beni dinliyor. Taksim'den, öteki camilerden, meydanlardan, Boğaz içinden, Kız Kulesi'nden söz açıyorum. Sonunda lakırdılarımız bitiyor. Konuşmuyoruz bir zaman. Ben size bir mısra bulup söylemek istiyorum. Yağmurlu havalardan, dağ yollarından, katırlardan, çıngıraklardan bahseden mısralar yok mu yeryüzünde? Bu sırada adam kadına Kız Kulesi'ni, Haydar Paşa'yı, Selimi Yakışlası'nı anlatıyor. Bir ara üçümüz de susuyoruz. Mühim şeyler düşünüyor gibiyiz. Hele ben neler düşünmüyorum. Kapıdan çıkıyorsunuz, koşa koşa yanıma geliyorsunuz. Kolunuza bile giriyorum. Tam bu sırada adam, kışın donar mı bu su? Ne diyeyim ben şimdi? Üzüntüm yine dağılıyor. Donar diyorum, donar da çocuklar üstünde kayarlar. Kadına dönüyor adam, donarmış, çocuklar üstünde kayarlarmış diyor. Ne dersin sevgilim, Beyazıt havuzu kışın donar mı? Murtaza Çavuş da karısı Hacer Ana'ya ben donar dedim.
Uzun Ömer. En uzunumuzdan bir metre daha uzun, en genişimizden yarım metre daha geniş, en şişkomuzdan 150 kilo daha ağır bir adam yaşıyor içimizde. Bereket en kötümüzden daha kötü, en nankörümüzden daha nankör, en akıllımızdan ikimizi daha akıllı değil. Yoksa halimiz nice olurdu? Aksine en iyimizden, en kendi halindemizden 5 defa daha iyi, daha mütevazı. Bir adam düşünün ki, kendisine bir elbiselik yaptıracağı zaman 8 metre kumaşa ihtiyacı var. Bu düşündüğünüz adamın bir pabucu 150 liraya yapılabilir. Ne naylon ne de 6 kavuçuktur bu ayakkabının. En alelade elbise 500 liraya mal olur ona. Şu bizim Galata Köprüsü bir de nerede var acaba? Çin'de var mıdır dersiniz? Berberleri, boyacıları, yemişçileri, sucuları, simitçileri, aşçıları, gazinocuları, kunduracıları ile tuhafiyecileri eksik. Hatta evsiz barksızlara havalar otelleriyle bir köprümüz vardır. Doğrusu şairaneliğe şairane, bulunmazlığına bulunmaz matah. Dünyada misali menende olmayan bu köprünün altında, tavanı bize göre değil ama şu yukarıda söze geçen adama göre basit bir dükkanda bir piyangocu satış yapıyor. Bay Ömer Özkan. Özkan soyadından çok uzun Ömer ismiyle anılan bu genç adamı hemen her İstanbullu, her İstanbul'a gelen taşralı Haydarpaşa vapurundan köprüye ayak basar basmaz durup hayretle seyreder. Küçük çocuklar saatlerce kovuluncaya kadar önünde durup kendilerinden, babalarından ve abilerinden ikiler, üçler, dörtler kere büyük muhteşem bu adamı seyrederler. Doğrusu şaşkınlıkla seyretmeye değer bir adam. Ama çok bakılınca kendisine üzülüyor Ömer Efendi. Bakın, bakın ama fazla durmadan geçin ne olur. Fakat onu görünce durup hayran hayran seyretmeye ne de can ister. Biz gazeteciler de çocuklar gibiyiz. Yalnız çocuklar gibi olsak yine iyi. Çocuklardan da beteriz. Yalnız seyretmekle kalmaz. Merakımızı gidermek için yanına sokulur. Konuşuruz da. Ömer Efendi, bir elbiseyi kaça yaptırıyorsun? Onu hiç sorma. 500 liradan aşağı elbise dikmiyorlar bana. Pabuçlar? Hele pabuçlar. 150 liradan aşağıya hiçbir kunduracı ayakkabı yapmıyor. Köselelerin de hali malum. Ne kadar kalın olursa o kadar çürük oluyor. Ne kadar yürümesem 3 ayda parçalanıyor. Kaç metre kumaştan elbise çıkıyor sana? 8 metreden. Kaç kilo varsın? Çoktan tartılmadım ama 170 kara okka mı, kilo mu öyle bir şey. Maşallah. Herhalde sokakta bizim gibi alelade fanileri tartan kantarlar da tartılmasa gerek. Çünkü bu bizi tartan kantarlar 150 kiloluk bir insana tahammül edilebilir. Öyle adamlar da harp senelerinde kara borsa yapmadılarsa en aşağı 40 kilo düşmüşlerdir. Ömer Efendi, çok mu yersin? Size göre çok sayılır ama cüsseme göre az. Doğrusu şöyle iştahı yerinde normal bir adam gibi yerim. 3 kap yemek, 100 dirhem ekmek... Ama çok su içiyorum. Boyunun uzunluğu kaç santim? 2 metre 25 santim. Ama artık büyümüyorum. 3 seneden beri büyümem durdu. Daha büyümek iyi değilmiş. Tabii değil Ömer Efendi. Allah vermesin daha fazla büyüseydin demek bir sığırdan ayakkabı, bir top kumaştan elbise giyecektin. Kaç yaşındasın?
337 doğumluyum, var hesap et.
Nerelisin? Bilecik'in Abbaslı köyünden. Büyüme ne zaman başladı sende?
Ben hatırlamıyorum. Bizimkiler kimi 5 yaşında başladı diyor, kimi 12-13 yaşında. Köylü kısmı ne bilsin yaşını?
En çok neden hoşlanırsın Ömer?
Biz köylü kısmı neden hoşlanacağız?
Hiç düşünmedim.
Neye kızarsın en çok?
Gözlerini yüzüme kaldırdı. Öyle munis, öyle çocuk, öyle tatlı, öyle iyi insan gözleri ki görüp de tabiatın fena bir oyun oynamak için bu insanı seçmesine karşı isyan duymamak imkansız. Bunlar kahverengi, berrak, masum, içinden dostluk, hüzün, sükun, tevekkül, razılık okunan iki güzel göz. Durup da kendisinden geçercesine beni seyreden çoluk çocuğa kızarım ha. Bu kızmak değil, canı sıkılmak. Kızdığım bir tek şey var, haksızlık.
Hiç haksızlık gördün mü?
İnsan olur da haksızlık görmez olur mu? Bütün Anadolu'yu, İzmir vilayetini dolaştırdılar. Bütün paralarımı yediler. Ömer'in ağır, kendisi kadar uzun değil ama geniş bir sesi var. Alnında ve yüzünde 3-4 tane ben, burun, kaş, ağız, deva aynasında insan yüzünü 3 defa büyümüşü. Yüzünün hatları gayet yumuşak. Hemen yeri terleyen bıyıkları var. Hafifçe gülümseyen, hafifçe ürken gözleriyle insana bakıp kalın ve tatlıca güldüğü zaman insan ona "Tabiat bu fena oyunla seni neden seçti Ömer? Adam mı yoktu?" diyeceği geliyor. O kadar büyüklük budalaları var ki şu dünyada. Kendini büyük görenlere bu oyunu oynamalıydı tabiat. Bu mütevazı, bu sessiz, bu köyünde orak biçip koyunlarını bayıra salmak için doğmuş adama ne diye ilişmiş. Doktorlar senin bu uzamanı ne diyorlar? Onlara bakarsan kafamdaki hormonlar çok işliyormuş da ondanmış. Ama nineme bakarsan o diyor ki deden de böyleydi. Senden bile uzundu. 200 kara okka gelirdi. Tarladan döndüğü zaman 2 bakraç su içerdi. Yürüdüğü zaman evrel sarsılırdı. Ya bizim köyde benim gibi adamlar eskiden pek çokmuş. Demek ki Ömer'in ninesine bakarsak vakti zamanında Bilecikli Abbas'ın köyüne bir yaz öğlesinde inip de Çınarlı köy kahvesine oturduğumuz zaman korkudan küçük dilimizi yutacakmışız. Evliyalar, devler köyü gibi bir şeymiş o Abbaslı köyü. Baban nasıldır?
İşte babam dedim. 1.65, 1.68 boyunda beyaz bıyıklı, sıhhatli, dinç bir adamı gösterdi.
İki kardeşim daha vardır. Biri kız, biri erkek ama onlar normal. Ömer Efendi'nin normal kelimesini sizin gibi manasında kullanmaya zorla alıştırdığını sanıyorum.
Bulamadık gitti Türkçesine şu frenk kelimesini.
Ömer Efendi bir şey daha soracağım ama...
Biliyorum soracağın şeyin dedi.
Güzel, temiz, iyi gözleri suratımın bir kara tarafında duruverdi. Kadınlardan açacaksın değil mi? Önüne baktı. Bir öküze bir yumruk indirse öf diye çökertecek kadar büyük balyoz gibi elleriyle uzun bir yaşına bir dut ağacı kalınlığındaki parmaklarıyla bileklerini karıştırdı. Bir müşteriye bilet uzattı. Ona hayırlı olsun dedi. Sonra bana kadınlar benden korkmakla haksızlık ediyorlar dedi. Ben de kendi halinde bir kadınla evlenmek isterim. Hem doktorlar da izin veriyor. Ben de herkes gibiyim. Uzamak hastalıksa artık durdu o da. 3 senedir büyümüyorum da. Hayatımı kazanıyorum. Bir kadını pekala mesut edebilirim.
Şöyle hiçbir gözüne köstürdüğün var mı?
O yok işte. Yüzüne bakmam onların ki. Çoğu fena fena şaka yapıyorlar. Gelip ne zaman evleneceğiz Ömer abi diye alay ediyorlar. Böyle söyleyenlere sanki razı olsalar ben evlenir miyim? Bu sırada genç bir hanım elinde paketler dükkandan içeriye girdi. Ömer efendi şu paket biraz dursun sizde dönüşte alırım. Ömer kaşların üstünden hanıma yan gözle bana baktı. Kıpkırmızı kızardı. Hanım da güzel mi güzeldi. Ömer'in yüzünden kaçamak bakan gözlerinden hasrete benzer bir şey uçtu. Ömer efendi dedim, bunu yazacağım. Belki bu sayede helal süt emmiş bir yoldaş bulmuş olursun. Büyük büyük güldü. Yüzü, gözü, gülüşü bu bahiste onunla uzun uzun konuşulabileceğini belli ediyordu. Akşam olunca Ömer Efendi kişisini kapar, köprünün merdivenlerini uzun, dalgın bir hülya aleminde çıkar, kendinden 60'ar, 70'er, 80'er santim aşağıda insanların üstüne saffet dolu, hüsran dolu, iyilik dolu gözleriyle bakarak bir tramvay vatmanının yanında iki büklüm Beşiktaş'taki evine döner. Babasıyla yemeklerini yerler, sonra tahtadan hususi yapılmış karyolası kırıldığı için yerdeki hususi yapılmış şiltesine uzanır, gözlerini kapar, helal süt emmiş bir eş düşünür. Uzun Ömer'in biletlerinin çoğuna büyük ikramiye rastlamıyor ama küçük küçük ikramiyeler %90'ına rastlarmış. Hele kendisinden bilet almış hanımlardan ikramiye çıkmayan hiç yokmuş diyorlar. Doğru mu bilmem. İkinci ayrımın sonu.